Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 83.
Seban Arkadyeviç'i görmeden önce köpeği Kırak'ı fark etti. Bataklığın çamurundan kapkara olan hayvan bir kızıl ağaç kütüğünün üstünden atlayıp zafer kazanmış bir halde Laska'yı kokladı. Kırak'ın ardından kızıl ağaç koruluğunun gölgesinden zarif Stefan Arkadyeviç göründü. Kıpkırmızı ter içinde yakasını çözmüş, bacağını sürüyerek geliyordu. Neşeyle gülümseyerek, iyi bir av çıkardınız mı?" diye sordu. "Ya sen?" dedi Levin. Bunu sorması gereksizdi. Dolu av çantasından belli oluyordu. "Fena değil." 14 tane avlamıştı. Stefan Arkadyeviç zaferin etkisini yumuşatmak için, "Ne güzel sazlık, canını Veslovski sıkmış olmalı. İki kişiye bir köpek de anlamsız bir şey," dedi. Levin ile Stefan Arkadyeviç, Veslovski'yi Levin'in her zaman uğradığı köylünün kulübesinde buldular. Veslovski kulübenin ortasındaki bir sıraya oturmuştu ve ev sahibinin karısının kardeşi olan bir asker onun çamur dolu çizmelerini çıkarırken o da iki eliyle sıraya tutunuyordu. Bulaşıcı gülüşüyle gülüyordu. "Az önce geldim, çok sevimli insanlar. Düşünün bir, bana yiyecek ve içecek verdiler. Ne güzel ekmek, delicious. Hiç böyle su içmedim şimdiye dek. Hiçbir şey almadılar, hem de durmadan, kusura bakma ya da buna ne benzer şeyler söyleyip durdular. Sizden neden para alacaklarmış? Size ikramda bulundular, onlar vodkalarını satmıyorlar," dedi asker. Sonunda ıslak çizmelerle birlikte kararmış çorapları da çıkarmayı başarmıştı. Avcıların çizmeleriyle ve yerde yuvarlanan köpekleriyle daha da artırdıkları kulübenin pisliğine, içerideki bataklık ve barut kokusuna, bıçak ve çatal yokluğuna karşılık avcılar ancak avcıların bildiği o iştahla çay içtiler, yemek yediler. Yıkanıp temizlendikten sonra yataklarının hazırlanmış olduğu saman ambarına gittiler. Gece olmuştu ama avcıların henüz uykusu yoktu. Konuşma bir süre avcılık ve köpeklerin kahramanlıklarıyla gülünç anılar arasında dönüp durduktan sonra her üçüne de ilgilendiren bir konu geldi. Vasenka'nın bu gecenin güzelliği karşısındaki heyecanı, saman kokusu, ona vodka ikram eden köylülerin sadeliği, her biri efendisinin ayakları dibine uzanmış köpekler, Oblonski'yi geçen yıl Bay Mantus'un malikanesinde yapılan bir av partisinde tattığı zevkleri anlatmaya yöneltti. Mantus çok zengin bir demiryolu müteahhitiydi. Stepan Arkadyeviç bu adamın Tver ilinde sahibi olduğu geniş sazlıklarını, bu sazlıkların nasıl korunduğunu, avcıları taşıyan arabaların lüksünü ve öğle yemeği için sazlığın kıyısında kurulan çadırları anlattı. Levin samanın üzerinde doğrularak, "Seni anlamıyorum," dedi. "Bu insanlardan nasıl oluyor da iğrenmiyorsun?" "Lafit şarabıyla öğle yemeğinin hoş olduğunu kabul ediyorum. Ama bu lüks gerçekten seni çileden çıkarmıyor mu? Bütün bu insanlar eskiden büyük çiftlik sahipleri gibi iğrenç yollarla zenginleşiyorlar. Kötü yollardan kazanılmış olsa da paralarının onlara eski saygınlıklarını geri getireceğini bilerek halkın nefretiyle alay ediyorlar." "Çok doğru," diye bağırdı Veslovski. "Oblonski saflığından onların çağrılarını kabul ediyor. Başkaları da, ama Oblonski avlanmaya geldiğine göre," diyor. "Hiç de değil," dedi Oblonski. Levin bunu söylerken Oblonski'nin gülümsediğini hissetmişti. "Eğer onlara gidiyorsam, bu hiç de onları öteki zengin tüccarlardan ya da soylulardan daha namussuz gördüğümden değildir. Onlar da bunlar da aynı şekilde çalışarak ve zekalarıyla servet edinmişlerdir." "Evet, ama ne biçim bir çalışmayla? Bir ayrıcalık satın alıp bunu karla bir başkasına satmak çalışma mıdır?" "Elbette. Hiç kimse bu anlamda bu çalışma sıkıntısına katlanmasaydı bugün demir yollarımız olmazdı." "Böyle bir çalışmayı bir köylünün ya da bir bilginin çalışmasıyla karşılaştırabilir misin?" "Hayır, ama bunun da sağladığı sonuç yabana atılamaz. Demir yolları, doğru, sen onları yararsız buluyorsun." "Bu da başka bir sorun. Demir yollarının yararlı olduğunu kabul etmeye hazırım. Ama harcanan emekle orantılı olmayan her kazanç namussuzcadır." "Peki bu çalışmanın değerini kim saptayacak?" "Namussuz yollardan hileyle servet elde etme," diye başladı Levin. Ama namussuzlukla namussuzluk arasındaki sınırı belirlemekten aciz hissediyordu kendini. "Örneğin bankacılıkta kazanılan servetler haksızdır. Çalışmadan çok büyük servetler elde edilmesi büyük toprak sahipleri zamanında vardı. Ama şimdi yalnızca biçim değişti. La roi est mort, vive le roi. Günümüzde Günümüzde demir yolları ve bankalar emeksiz birer kazançtır. Bütün bunlar doğru ve mantıklı olabilir, dedi Stefan Arkadyeviç. Kaşınırken samanları üst eden köpeğine "Krak, yat bakayım," diye bağırdı. Sonra düşüncelerinin doğruluğundan hiç kuşku duymadan sürdürdü. Ama namuslulukla namussuzluk arasındaki sınırı belirtmedin. Neden? Örneğin benim maaşım işleri benden daha iyi bilen büro şefimden daha yüksek. Namuslu mu bu davranış? Bilmiyorum. Öyleyse sana şunu söyleyeyim. Neden sen 5000 ruble kazanıyorsun da senden daha çok çalışan bir köylü yalnızca 50 ruble alıyor? Büro şefimin benden daha az alması gibi. Malthus'un bir demir yolu memurundan daha çok kazanması gibi, bu da bir namussuzluktur. Aslında bazı insanların para babalarına duydukları kinin kıskançlık olduğunu sanıyorum. Çok ileri gidiyorsunuz, dedi Veslovski. Onların zenginliklerini kıskanmıyorlar ama zenginliklerinde kuşkulu bir yan olduğu da göz ardı edilemez. Haklısın, dedi Levin. Kazancımın 5000 ruble olduğunu söylerken haklısın. Bunu hissediyorum ama. Yaşamında ilk kez kendi kendine bunu soran, bu soru yüzünden içtenlikle konuşan Vasenka Veslovski, gerçekten de bizler yiyoruz, içiyoruz, avlanıyoruz, hiçbir iş yapmıyoruz. Oysa onlar durmadan çalışıyorlar. Olur mu bu? Dedi. Levin'i kızdırmak istermiş gibi görünen Stefan Arkadyeviç, evet, öyle hissediyorsun ama köylüye toprak vermiyorsun, dedi. Bir süreden beri iki bacanak arasındaki ilişkide belli belirsiz bir düşmanlık ortaya çıkıyordu. İki kız kardeşle evlendiklerinden beri aralarında bir çeşit düşmanlık doğmuştu. Yaşamlarını nasıl en iyi bir biçimde düzenleyeceği konusuydu bu. Tartışmada da ince alaylarla aynı rekabet kendini gösteriyordu. Benden istemediği için köylüye vermiyorum, dedi. Hem bunu istemiş olsam bile bunu nasıl yapacağımı, kimlere verebileceğimi bilemem. Bu köylüye ver, geri çevirmez. Nasıl yapayım bunu, götürüp satış mı yapayım? Orasını bilmem ama hakkın olmadığını hissediyorsan, tam tersine toprağıma karşı, aileme karşı görevlerim olduğu için sahip olduklarımı dağıtmaya hakkımın olmadığını hissediyorum. İzninle bu eşitsizliğin haksızlık olduğunu kabul ediyorsun. O halde görevin buna bir son vermektir. Eşitsizliği artırmamak için hiçbir şey yapmayarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Aykırılık da bu zaten. Evet, hem de safsata kokuyor, diye onayladı Veslovski. Ambara giren köylüye, hey patron, hala uyumadınız mı, diye seslendi. Ha, ne uykusu? Beylerin uyuduğunu sanıyordum ama konuştuklarını duyuyorum. Bir kanca gerekli, alabilir miyim, dedi. Çıplak ayaklarına doğru yaklaşan köpeği göstererek, ısırmaz ya, diye ekledi. Peki sen nerede uyuyacaksın? Bu gece atlara bakacağım. Vasenka kapının aralığından sızan ay ışığında kulübenin köşesini ve atları çözülmüş arabayı fark ederek, ne güzel bir gece, diye bağırdı. Dinleyin, kadınlar şarkı söylüyor. Hem de hiç fena değil. Patron, orada şarkı söyleyen kim? Bitişikteki kızlar. Haydi gidip dolaşalım, Oblonski. Nasılsa uyuyamayacağız, haydi. Oblonski gerinerek, hem yatıp hem de dolaşabilseydik ne iyi olabilirdi, dedi. Uyumak daha hoş. Vasenka kalkıp çizmelerini giyerken, o halde ben yalnız giderim, dedi. Hoşça kalın beyler. Hoşuma giderse size de çağırırım. Avda bana çok iyi davrandınız. Bu yüzden sizi unutamam. Vasenka ile köylü dışarı çıkınca Oblonski Levin'e, sevimli olan değil mi, dedi. Levin hala az önceki konuşmayı düşünerek, evet çok sevimli, diye yanıt verdi. Duygularını ve düşüncelerini açıkça anlattığını sanıyordu. Bununla birlikte akıllı ve içten iki insan olan arkadaşları bir ağızdan onu safsataya kapılmakla suçluyordu. Canını sıkıyordu bu. Evet dostum, bir yan tutmalısın. Ya şimdiki toplum düzeninin olması gerektiği gibi olduğunu kabul eder, kendi haklarını savunursun, ya da haksız ayrıcalıklardan yararlandığını itiraf eder, benim yaptığım gibi onları seve seve kullanırsın. Hayır, bu ayrıcalıkların haksızlığını kabul ediyorsan bunlardan zevkle yararlanamazsın. En azından ben bunu yapamam. Benim için önemli olan kendimi suçlu hissetmemektir. Bu konuşmadan yorulan Stefan Arkadyeviç, aslında neden çıkıp dolaşmıyoruz ki, dedi. Uyuyamıyoruz. Haydi gidelim. Levin yanıt vermedi. Az önce söylediği, yalnızca toplumsal eşitsizliği artırmamak için hiçbir şey yapmadığı yolundaki sözü aklını kurcalıyordu hala. İnsan olumsuz anlamdaki bir adaletten yararlanabilir mi diye soruyordu kendi kendine. Stepan Arkadyeviç ayağa kalkarak ot ne güzel kokuyor dedi. Hayır, uyuyamayacağımı hissediyorum. Vasenka bir şeyler çeviriyor olmalı. Gülüşünü ve sesini duyuyor musun? Ben kalıyorum dedi Levin. Oblonski gülümseyerek ve karanlıkta beresini arayarak. İlki olarak mı bu da diye sordu. Hayır ama oraya gidip de ne yapayım? Biliyor musun, kendi kendini mutsuz ediyorsun sen dedi Stefan Arkadyeviç. Sonunda beresini bulmuştu ve kalkıyordu. Neden? Oblonski kapıyı açarak. Karının karşısında ne durumlara düştüğünü görmüyor muyum dersin? İki günlük bir ava izin vermesi ne kadar da önemliydi senin için. Temiz bir sevgi dönemi için hoş bir şey bu. Ama bütün bir yaşam için yeterli olmaz. Erkek özgürlüğünü korumalıdır. Onun kendi çıkarları da vardır. Erkek evin efendisi olmalıdır, dedi. Hangi konuda? Köyde kızların peşinden koşması için mi? Bu seni eğlendiriyorsa neden olmasın? Karım bunda hiç kötülük görmez. Ayrıca ben de zevk alırım. Önemli olan yuvaya saygı duymaktır. Ama insanın elini kolunu bağlaması gerekmez. Levin arkasını dönerken anlamsız bir sesle olabilir dedi. Yarın erken kalkmak gerek. Önceden söyleyeyim. Kimseyi uyandırmadan şafakla giderim. Baylar çabuk gelin harika diye bağırıyordu Veslovski onlara. Bakın ne buldum. Gerçek bir Gretchen. Tanıştık bile. Gerçekten çok güzel o dedi. Bir şakşakçı gibi. Sanki bu güzellik onun için yaratılmışçasına sevincini belirtiyordu. Levin uyuyormuş gibi yaptı. Oblonski terliklerini ayaklarına geçirdi, bir sigara yaktı ve Veslovski ile birlikte ambardan çıktı. Çok geçmeden ikisinin de sesi uzaklarda yitip gitti. Levin uzun süre uyuyamadı. Atların ot yiyişlerini, ardından köylünün büyük oğluyla atlara bakmak için otluğa gidişini, askerin, yeğeni ve patronun torunuyla ambarın öteki köşesine yatışını duydu. Çocuğun tiz bir sesle amcasına köpekleri nasıl bulduğunu, ona çok korkunç ve kocaman geldiklerini anlatmasını dinledi. Ardından küçük çocuk bu köpeklerin hangi hayvanları avladığını sordu. Asker, uykulu ve boğuk bir sesle avcıların yarın bataklığa gideceklerini, ateş edeceklerini söyledi. En sonunda çocuğun sorularına son vermek için ona, ''Uyu Vaska, uyu, yoksa seni döverim.'' dedi. Az sonra kendisi de horlamaya başladı. Her şey sustu. Levin bir at hırıltısından ve bir çulluk çığlığından başka hiçbir şey işitmedi. Olumsuz bir adaletle yetinir mi insan diye yineledi. Eh ben suçlu değilim. Sonra ertesi günü düşünmeye başladı. Erkenden giderim. Soğukkanlılığımı koruyacağıma söz veriyorum. Pek çok çulluk ve yığınla suçulluğu var. Dönüşte Kitty'nin pusulasına da bulurum belki. Evet Steve haklıdır belki de. Ona karşı çok zayıf davranıyorum. Ama ne yapayım? Yine bir olumsuzluk. Uyuyacağı sırada dönen Veslovski ile Stefan Arkadyeviç'in kahkahalarını ve neşeli konuşmalarını duydu. İkinci kez gözlerini açtı. Yükselen ay kapının aralığında duran iki adamı aydınlatıyordu. Stefan Arkadyeviç genç kızın tazeliğinden söz ediyor ve onu taze bir fındığa benzetiyordu. Veslovski bulaşıcı gülüşüyle gülüyor. Bir köylünün söylediği sözü yineleyip duruyordu. Seninkini bütün gücünle ara bakalım. Yarı uyur yarı uyanık onlara. Baylar yarın şafakla diye mırıldandı ve uykuya daldı. Şafakla birlikte hemen kalkan Levin arkadaşlarını uyandırmaya çalıştı. Çoraplı bir bacağını uzatmış yüzü koyun yatan Veslovski öyle derin uyuyordu ki ondan bir yanıt almak olanaksızdı. Oblonski de uykulu uykulu bu kadar erken uyanmayacağını söyledi. Samanın içinde tor top olmuş yatan Laska bile istemeye istemeye kalktı. Arka ayaklarından önce birini, sonra ötekini tembel temel gerdi. Levin çizmelerini giydi, tüfeğini aldı, gıcırdayan kapıyı dikkatle açıp çıktı. Arabacılar arabaların yanında uyuyor, atlar uyukluyordu. Yalnızca atlardan biri soluğuyla saçtığı yulafını tembel tembel yiyordu. Ortalık alacakaranlıktı. Kulübeden çıkan yaşlı bir köylü kadın çok iyi tanıdığı biriyle konuşurmuş gibi dostça sordu. Neden bu kadar erken kalktın yavrum? Ava gidiyorum ana. Sazlığa gitmek için nereden geçmem gerekir? Bizim ambarların önünden doğruca git sazlığa varırsın. Bizimkiler geceyi orada geçirdiler. Laska yolda önden neşeyle koşuyor. Levin gökyüzünü araştırarak hızlı adımlarla onu izliyordu. Güneş doğmadan önce sazlığa varmayı hesaplıyordu. Ama az sonra güneş göründü. Hala görünen ay civa parlaklığındaydı. Az önce fark edilmemesi olanaksız olan sabah yıldızı hemen hemen görünmüyordu. Az önce ufukta belli belirsiz görünen lekeler şimdi kesin biçimler alıyordu. Buğday yığınlarıydı bunlar. Güneşin ışıklarını bekleyerek saklanan çiğ taneleri Levin'in paçalarını ve belinden aşağı inen gömleğini ıslatıyordu. Sabah havasının sessizliğinde en cılız sesler bile açık olarak duyulabiliyordu. Bir arı kulağını yalayıp geçince Levin bunu bir kurşunun ıslık çaldığını sandı. Bakındı, ikinci, üçüncü arıyı gördü. Bütün arılar sazdan yapılmış bir kovanın içinden çıkıyor ve sazlığa doğru uçuyordu.
Ayrım sonu.